TRT24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Isırıcı Saltanat ve Yezidler Çağı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 12. Adalet, kişisel ve toplumsal hemen her yerde karşımıza çıkar. Kökü itibariyle Kur'an terminolojisinde zulmün zıddı olarak her şeyi denge noktasında tutmak ve yerli yerine koymak anlamında kullanılır. Adaletin zıddı zulümdür. Kur'an, zulümden o kadar sakındırır ki, zulüm kelimesi Kur'an'da 289 yerde türevleriyle yer alır. İnsanın yeryüzünde imtihan olduğu en önemli soru, adalettir. Ya adil olursunuz veya zulmedersiniz. Ortası yok. Bir insan, ailesine, eşine ve çocuklarına, çalışma arkadaşlarına, varsa işçilerine adil olmakla mükelleftir. Devlette çalışmayan bir insanın adaletsizliği bu çerçeveyle sınırlı kalır. Ama bu insan devlet yöneticisi, yargıç, vali veya kaymakamsa yaptığı adaletsizlik kitleleri etkiler. Adil yönetimin zorluğu ve değeri bir hadiste ifade edilir. Bir saat veya bir gün adaletle hükmetmek bir sene veya 60 sene nafile ibadetten hayırlıdır. Adalet, denetimsiz olarak insan iradesine bırakıldığında devlet yönetiminde adil olmak istisnai bir hal alır. Aklımıza Hazreti Ömer gibi müstesna insanlar gelir. Raşid halifeleri Ömer bin Abdülaziz gibi insanları parantez dışına bıraktığınızda geri kalan devlet yöneticilerini adil olarak vasıflandırmak zordur. Bediüzzaman Hazretleri bu istisnailiği şöyle ifade eder. Hilafet ve saltanata geçen ya Nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefai Raşid'in ve Ömer İbni Abdülaziz-i Emevi ve Mehdi-i Abbasi gibi harikulade bir zühdü kalbi olmalı ki aldanmasın. Nebi gibi masum olmak ve herkesin aldanabileceği çok önemli nitelemeler. Üstad Hazretlerinin ifade ettiği gibi Nebi gibi masum olmak veya Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir gibi olmak mümkün değildir. Hazreti Ömer denetlenmek istiyordu. Hata ve yanlışlar yapacağı ön kabulüyle yaşıyordu ki bu çok çok önemlidir. Bir hutbesinde cemaate yaptığı yanlışlara nasıl tepki vereceklerini sorunca aldığı cevap şu olur. Böyle bir şey yaparsan seni oku düzelttiğimiz gibi düzeltiriz. Hazreti Ömer buna memnun olur. İşte o zaman siz bu toplumun gerçek temsilcileri olarak kalmaya devam edersiniz. Hazreti Ebu Bekir ilk halife olduğunda halkı toplamış şunları demişti. Eğer vazifemi doğru dürüst yaparsam bana yardımcı olun. Eğer yanlış yola saparsam bana doğruyu gösterin. Ben Allah ve Resulünün yolunda gösterilmiş olan şekilde yürüdüğüm müddetçe siz de bana yardım edin. Fakat ben Allah ve Resulünün gösterdiği yoldan ayrılırsam bana itaat hiçbiriniz için bir borç, bir vazife değildir. Hazreti Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi bu insanlar istisnai şahsiyetlerdi. Sonrasının özeti ise şu hadislerdi. Hilafet benden sonra 30 sene sürecek, ondan sonra da saltanat şeklini alacaktır. Bu iş nübüvvet ve rahmetle başladı. Sonra rahmet ve hilafet halini alacak, sonra ısırıcı saltanat şekline girecek, sonra da ceberut ve fesad-ı ümmet azgınlık meydan alacak. Saltanatın ısırıcı hale geldiği dönemlerde adalet istisnai bir duruma geliyor. Bu devletlere İslami sıfatı taktığınızda Müslümanlık bu adaletsizlikle lekelenir. Bu nedenle İslam devleti ve İslam cumhuriyeti gibi isimlendirmeler İslam'a zulümdür. Adalet, yönetenlerin şahsi kararlarına göre işlediğinde yönetenin şahsı ana etken olur. Öyle bir durumda Hazreti Ömer'iniz yoksa adalet olmaz. Ama adalet sırtını kanunlara, yasalara, prensiplerle dayamışsa ve toplum bunu içselleştirmişse devlet sistemi tavizsiz bir şekilde işler ve orada adaletten söz edilebilir. Bunda insan faktörü ortaya çıkıyor. Eğer insanlar kanunlara, yasalara ve toplum düzenini tesis eden kurallara, riayet etme ahlakına ve kültürüne sahipse, o toplumda Hazreti Ömer'leri gerektirmeyen bir adalet var olabilir. Bu tenakuzu Yüksel Çayıroğlu şöyle ifade ediyor. Devr-ü Risalet ve Raşid Halifeler dönemi istisna edilecek olursa, Müslümanların tarihte kurdukları devletlere Kur'an ve sünnet perspektifi açısından ideal ve kamil bir siyasi sistem nazarıyla bakılması çok zordur. İslam'ın yönetim anlayışı ile ilgili üzerinde durduğu adalet, eşitlik, şura, seçim, biat, kamu maslahatına riayet, işi ehline verme, emanetlere sahip çıkma, zulüm ve zorbalığın her çeşidinden uzak durma, insan haklarına saygı duyma gibi ilkelerin geçmişte kurulan İslam devletlerinde de bütünüyle hayata geçirildiği iddia edilemez. Bugüne kadar dindar kimliğiyle siyaset yapan birçok Müslümanın dinle ilişkisi de oldukça problemli bir görüntü arz ediyor. Onlar zamanla dini, siyasi amaçlarına hizmet eden bir vasıtaya dönüştürüyor, yani ideoloji haline getiriyorlar. Ellerinde tuttukları imkan ve kaynakları dine hizmet etme istikametinde kullanmıyor, bilakis dini kendi siyasi istikballerine hizmetkar haline getiriyorlar. Şunu belirtmek gerekir ki ayet ve hadislerde devletle ve devlet yönetimiyle ilgili meseleler hakkında detaylı düzenlemeler yer almaz. Bu konularla ilgili ortaya konulan hükümler, adaletin temin edilmesi, kararların şura yoluyla alınması, işlerin ehil insanlara bırakılması, hukuka ve kamusal maslahatlara bağlı kalınması gibi çok genel fakat çok önemli bir kısım ilke ve amaçlardan ibarettir. Dolayısıyla devlet başkanının nasıl seçileceği, hangi yönetim şeklinin benimseneceği, Müslümanların ne tür bir devlet teşkilatı kuracakları gibi konular, Müslüman toplumun içtihat ve tercihlerine bırakılmıştır. Muhammed Esed'in bu konudaki görüşü şöyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve yakın takipçileri olan dört halifenin liderlikte bulunduğu Medine Hilafeti döneminden sonra gerçek bir İslami devlet asla var olmamıştır. Medine Hilafeti'nin gerçek anlamda İslami olması, Kur'an ve Peygamber'in sünnetinin saf öğretilerini bütünüyle yansıtmış ve sonraki dönemlerin teolojik ilave ve spekülasyonlarından uzak kalmış olması nedeniyledir. İlk dönem sonrasında Müslüman toplumlarda ortaya çıkan devlet ve hükümet biçimlerinin tümü, İslam fıkhının eski yalınlığı ve açıklığından ideolojik sapmalarla veya doğrudan doğruya yöneticilerin kendi çıkarları için bu fıkhı saptırma veya perdeleme girişimleriyle ilk dönemdekinden bir şekilde uzaklaşmıştır. Dolayısıyla İslam tarihinin son 1000 yıl veya daha fazlası gerçekten İslami sıfatını hak edecek bir devlete, siyasal ulaşma çabalarımızda bize rehberlik yapabilecek durumda değildir. Bu nedenle Müslümanlığı her şeyiyle içselleştirmemiş fertlerle devlet sevdasına düşmek, dünyaya nizam vermeye kalkmak bugüne kadar en büyük zararı Müslümanlığa verdi. Kaldı ki bu türlü sevdaların ne bir mükellefiyet ne de bir dini sorumluluk olduğunu önceki bölümlerde aktarmaya çalıştım, diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.